Ayrım 44.
742. Düzeltme isteminde bulunma yetkisi. Düzeltme isteminde bulunma yetkisi esas davanın taraflarına aittir. Davaya katılan tek başına düzeltme isteminde bulunamaz. Bilindiği gibi katılan, ancak katıldığı taraf ile birlikte hareket etme zorundadır. Davada taraf olma yeteneğini yitiren taraf da kararın düzeltilmesini isteyemez. 743. Kararın düzeltilmesinde süre. Kararın düzeltilmesi isteminde süre 15 gündür. Bu süre, kararın yazılı bildirimini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Kararın sözlü bildirimi sürenin işlemesi için yeterli değildir. Kararın düzeltilmesi sürenin bitimi çalışmaya ara vermeye rastlar ise, ara vermenin sona erdiği 6 Eylül'den itibaren 7 gün uzatılmış sayılır. Düzeltme nedenlerini göstermeyen bir dilekçe ile düzeltme süresini kesme olanağı yoktur. 15 günlük süre içinde gerekçeli olarak düzeltme dilekçesini vermek gerekir. 744. Düzeltmede görevli yargı yeri. Düzeltme istemi, düzeltme istemine konu olan temyiz kararı ile itiraz kararını vermiş olan daire, kurul ya da bölge idare mahkemesince incelenir ve karara bağlanır. Dosyanın incelenmesinde tetkik hakimliği yapanlar, aynı konunun düzeltme yoluyla incelenmesinde bu görevi yapamazlar. Madde 54 Taksim 3. 745. Düzeltme isteminin karara bağlanması. Ön koşullar yönünden düzeltme istemini kabul eden yargı yeri, düzeltme isteminde ileri sürülen düzeltme nedenlerinin bulunup bulunmadığını inceler. İstemi inceleyen yargı yeri, düzeltme nedenlerinin bulunmadığı ya da ileri sürülen nedenlerin yasada yer alan nedenlerden olmadığı kanısında ise düzeltme istemini reddeder. İleri sürülen düzeltme nedenlerinin bulunması durumunda eski karar ortadan kaldırılır ve düzeltme istemiyle bağlı olmak üzere dosya yeniden incelenir ve karara bağlanır. Madde 54 Taksim 2. Yargı yeri kabul edilen düzeltme nedenleri kararı değiştirecek nitelikte ise düzeltme nedeninin etkilediği ölçüde kararında değişiklik yapar. Bu durumda yeni karar eskisinden farklı olur. Kararın düzeltilmesi yoluna bir kez başvurulabilir. Bu kuralın doğal sonucu olarak düzeltme isteminin reddine ilişkin kararlara karşı yeniden düzeltme istenemez. Kararın düzeltilmesi yoluna başvurulmuş olması, yargı kararının yürütülmesini durdurmaz. Fakat taraflardan birinin istemi üzerine Danıştay yürütmenin durdurulmasına karar verebilir. 3. Yargılamanın yenilenmesi. 746 kavram 13. B. Umar, Türk Medeni Usul Hukukunda İade-i Muhakeme, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 29, Sayı 1-2, Sayfa 261. Aral, Danıştay Muhakeme Usulü sayfa 318, N. Bilge, Medeni Yargılama Hukuku 1967, sayfa 616, B. Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü 1981, sayfa 618, 100 yıl boyunca Danıştay 723. Bir davanın mahkemede görülmesi sırasında taraflardan biri elinde olmayan nedenlerden dolayı hakkını kanıtlamayarak haksız bir duruma düşebilir. Mahkemenin verdiği karar kesin hüküm halini almakla gerçeğe uymasa bile hukuksal gerçek olarak kabul edilir. İleride ortaya çıkan bazı durumlar dolayısıyla haksızlığı anlaşılan bir karara dokunulmaması başka yönden haksızlık yaratır. İşte bu gibi durumlarda kanunda tahdiden sayılmış olan sebeplere dayanılarak esas hükmün kaldırılmasını ve davanın yeniden tetkikini sağlayan olağanüstü yasa yoluna yargılamanın iadesi ya da yargılamanın yenilenmesi denir. Yönetsel yargıda da hukuk yargılama yönteminden yararlanılarak idari yargılama usulü kanunu ile yargılamanın yenilenmesi yolu getirilmiştir. Madde 53-55. Buna göre Danıştay ile bölge idare, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerince verilen ve kesinleşmiş bulunan kararlar hakkında yargılanmanın yenilenmesi istenebilir. 747. Yargılamanın yenilenmesi için gereken koşullar. Yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurabilmek için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekir. A. Mahkemece verilmiş nihai bir karar olmalı ve bu karar da kesin hüküm niteliğini almalıdır. B. Yargılamanın yenilenmesi nedenlerinden birinin bulunması gerekir. Bunlar İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 53. maddesinde sayma yolu ile belirtilmiştir. C. yargılamanın yenilenmesi yoluna süresi içinde başvurulmuş olmalıdır. Bu üç koşulun gerçekleşmesi üzerine kesin hüküm haline almış olan bir yargı kararı, kararı vermiş olan yargı yeri tarafından yeniden incelenir. 748. Yargılamanın yenilenmesi nedenleri ve süresi. Yargılamanın yenilenmesi nedenleri İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 53. maddesinde aşağıdaki gibi sıralanmıştır. A. Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde edilmeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması. B. Karara esas olarak alınan belgenin sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu mahkeme veya resmi bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel verilmiş olup da yargılamanın yenilenmesini isteyen kimsenin karar zamanında bundan haberi bulunmamış olması. C. Kararı esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararı ile bozularak ortadan kalkması. D. Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararı ile belirlenmesi. E. Lehine karar verilen tarafın karara etkisi olan bir hile kullanmış olması. F. Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması. G. Çekinmeye mecbur olan başkan, üye ve hakimin katılmasıyla karar verilmiş olması. H. Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın verilmesine sebep olabilecek kanuni bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından evvelki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması. Yargılamanın yenilenmesi için görevli mahkemeye başvuru süresi 1 taksim H bendinde yazılı sebep için 10 yıl, diğer sebepler için 60 gündür. Bu süreler dayanılan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekleştiği tarihi izleyen günden başlatılarak hesaplanır. 749. Yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunma yetkisi. Yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunma yetkisi asıl davanın taraflarına aittir. Davanın taraflarında olmayan bir kimse yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunamaz. Davanın taraflarından yargılamanın yenilenmesinde hukuksal bir menfaati olan taraf yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunabilir. Yararına karar alınmış olan taraf yargılamanın yenilenmesi yoluna gidemez. Yargılamanın yenilenmesine konu olan karardan yararlanan taraf karşı taraf olarak gösterilir. 750. Yargılamanın yenilenmesinde yöntem. Yargılamanın yenilenmesinde uygulanacak yöntem, kararın düzeltilmesinde uygulanan yönteme benzemektedir. Yargılamanın yenilenmesi istemi de bir dilekçe ile esas kararı vermiş olan mahkemeden istenir. Yargılamanın yenilenmesi dilekçesi, dava dilekçesi gibi yazılır. Bu dilekçede özellikle yargılamanın yenilenmesini haklı gösteren nedenlere yer verilir. Dava dilekçesine belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri eklenir. Dava dilekçesi ile eklerinin karşı tarafa bildirimine yetecek sayıda olması da gerekir. Yargılamanın yenilenmesi dilekçesinin bir örneği karşı tarafa bildirilir ve savunması alınır. Mahkeme, yasada yazılı nedenlerin bulunup bulunmadığını inceler. Yargılamanın yenilenmesi istemi yasada yazılı nedenlere dayanmıyorsa istemin reddine, dayanıyorsa istemin kabulüne karar verilir. Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulünden sonra mahkeme davaya yeniden bakar ve kararını verir. Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü üzerine yapılacak yargılama sonunda mahkeme iki olasılıkla karşılaşır. Mahkeme yargılamanın yenilenmesi nedeni bulunsa bile ya eski kararını doğru bulur ve yeniler ya da eski kararının bir bölümünü ya da tümünü değiştirir. Yargılamanın yenilenmesi üzerine eski hükmün bir bölümünün ya da tümünün değiştirilmesine karar verilmesi durumunda yeni karar eski kararın yerini alır. Bu karara karşı temyiz yoluna gidilebilir. 7. Açıklama ve yanlışların düzeltilmesi. 1. Açıklama 14. İ.E. Postancıoğlu, Türk Hukukunda Hükümlerin Tavzihi, Ordinarius Profesör Muammer Raşit Seviye Armağan, İstanbul Hukuk Fakültesi Yayını 1956 sayfa 95, 100 yıl boyunca Danıştay sayfa 728. 751. Açıklama, karar yerine getirilinceye kadar başvurulabilen bir yoldur. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerince verilen kararların açık olmamasını ya da birbirine aykırı hüküm fıkraları taşıması durumunda taraflardan biri kararın açıklanmasını ya da aykırılığın giderilmesini isteyebilir. Bu yol ile ilk kararın yerine bir yenisi konmadan gerçek anlamı belirtilmiş olur. Bu yola her çeşit yargı kararı için başvurulabilir. 752. Açıklamayı gerektiren durumlar. Hangi durumlarda kararın açıklanmasının istenebileceği İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 29. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddede yer alan kural, esas itibariyle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda yer alan açıklama ile ilgili kuralın aynıdır. 29. maddeye göre Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar yeterince açık değilse yahut birbirine aykırı hüküm fıkraları taşıyorsa taraflardan her biri açıklama ya da aykırılığın giderilmesini isteyebilir. Açıklama, kural olarak hüküm fıkrası konusunda olur. Kararın gerekçesi hakkında açıklama yapılması istenemez. Bununla beraber hüküm fıkrası ile gerekçe arasında çelişme varsa bu durumda da açıklama yoluna gidilebilir. Karar yerine getirilinceye kadar açıklama isteminde bulunabilir. Açıklama yoluna gidebilmek için hükmün kesinleşmesini beklemeye gerek yoktur. 753. Açıklamada uygulanacak yöntem. Açıklama istemi dilekçe ile yapılır. Açıklama dilekçeleri karşı taraf sayısından bir örnek fazla verilir. Açıklama dilekçesi kararı vermiş olan mahkemede görüşülür. Gerekli görülürse dilekçenin bir örneği karşı tarafa bildirilir. Karşı tarafın vereceği cevap da açıklama isteminde bulunan tarafa gönderilir. Mahkeme incelenmesi sonucunda kararın açık olmadığı ya da çelişkili olduğunu saptarsa hükmü açıklar. Açıklama istemine ilişkin olarak verilen kararlar, niteliği gereği temyize konu olabilecek kararlardan değildir. Buna karşın, açıklama yolu ile ilk kararın içeriğinde değişiklik yapan kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. 2. Yanlışlıkların düzeltilmesi. 754. İdari Yargılama Usulü Kanunu ile açıklamanın yanında bir de yanlışlıkların düzeltilmesi yoluna yer verilmiştir. Bu yol ile mahkeme kararlarında yapılmış olan nesnel nitelikli yanlışlıkların giderilmesi sağlanır. Yanlışlıkların düzeltilmesi yolu ile kararın özünde herhangi bir değişiklik yapılamaz, hükmün kapsamı ne genişletilebilir ne de daraltılabilir. Burada söz konusu olan maddi yanlışlıklardır. Bunlar da dosyanın incelenmesiyle kolayca düzeltilebilir. Ne gibi yanlışlıkların bu yolla düzeltilebilecekleri 30. maddede sıralanmıştır. A. Tarafların adı soyadı ve ünvanlarında yapılan yanlışlıklar. B. Sav ve savunmaların sonuç istemlerinde başka bir deyişle neticeyi talebe ilişkin yanlışlıklar, örneğin iptali istenen kararda ya da tazminat miktarında yanlışlık yapılması gibi. C. Kararın hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıkları, örneğin tazminat miktarında yapılan hesap yanlışlığı, maddi tazminat ile manevi tazminat miktarlarının toplanmasında yapılan yanlışlıklar gibi. D. Bir de bunlara diğer tür maddi yanlışlıkları eklemek gerekir. Örneğin davada duruşma yapıldığı halde buna kararda değinilmemiş ya da duruşma yapılmamış gibi kararın yazılmış olması gibi. Yanlışlıkların düzeltilmesinde süre yönünden herhangi bir sınırlama yoktur. Yanlışlıkların düzeltilmesi her zaman, hatta kararlar yerine getirildikten sonra bile istenebilir. Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse durum kararın altına yazılır. 4. Alt bölüm. İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunması. 1. AŞ Gözü Büyük Anayasa Hukuku Turhan Kitabevi 1997 sayfa 260. Gölcüklü Gözü Büyük Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması Turhan Kitabevi 1996. 1. İnsan Hakları Alanındaki Gelişmeler. 755. 20. yüzyılda insan hakları alanında en önemli gelişmenin bireyin ulusal hukuk öznesi olmasının yanında yavaş yavaş uluslararası hukuk öznesi durumuna gelmeye başlamasıdır. İkinci Dünya Savaşı'nın doğurduğu acı sonucun insanın insan olarak değerini, insanlar arasındaki eşitliği reddeden görüşün yeniden ortaya çıkmaması için insan haklarına saygılı bir düzenin kurulması zorunlu görülmüştür. Bu yaklaşım Birleşmiş Milletler'in doğuşunda da etkili olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1945 yılında Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı imzalayan devletler, insanlığa ve insan haklarına yapıla gelen saldırıların önlenmesi amacıyla tüm halk ve ulusların benimseyeceği kuralların saptanması için yeni bir çaba içine girmişlerdir. Bunun sonucu olarak 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirisi kabul edilmiştir. Bu bildiri dünya toplumunun özlenini yansıtır. Böyle olmakla birlikte Birleşmiş Milletlerce bildiride yer alan tüm özgürlük ve hakları uygulamaya koyacak, bunları gerçekleştirecek bir düzen kurulabilmiş değildir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da yaptığı siyasal, toplumsal ve ekonomik çöküntü, yeni bir Avrupa'nın kurulması düşüncesinin benimsenmesine yol açmıştır. Avrupa'da kurulacak birliğin, yeni diktatörlüklerin doğmasını, Avrupa'nın yok edici bir savaşın içine yeniden düşmesini önleyeceği inancı devlet adamları arasında egemen olmuştur. Bu anlayış içinde Avrupa'nın ilk siyasal kuruluşu olan Avrupa Konseyi'ne ilişkin statü 10 devlet tarafından 5 Mayıs 1949'da Londra'da imzalanmış ve 3 Ağustos 1949'da yürürlüğe girmiştir. Avrupa Konseyi statüsünün Türkiye tarafından onaylanmasına ilişkin 5446 sayılı yasa 12 Aralık 1949'da kabul edilmiş ve Türkiye Avrupa Konseyi'ne 8 Ağustos 1949'da katılmıştır. Avrupa Konseyi'nin amaçları arasında yer alan ilkelerin en önemlisi kuşkusuz insan haklarının ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi ve korunmasıdır. Konsey statüsünün 3. maddesinde her üye devletin hukukun üstünlüğü ilkesini ve kendi yetki alanı içinde bulunan herkesin insan haklarından ve temel özgürlüklerinden yararlanma ilkesini kabul ettiği açıkça belirtilmiştir. Statü bununla da yetinmeyerek 8. maddesinde insan haklarına ve temel özgürlüklere uymayan, bunları ciddi bir biçimde çiğneyen üye devletlerin konseyden çıkarılması yolunu öngörerek insan haklarına saygılı olmayı bir yaptırıma bağlamıştır. 2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 756. Avrupa Konseyi kuruluşu ile birlikte İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hazırlanmasını kendine görev bilmiştir. Avrupa Konseyi'nce hazırlanan İnsan Hakları Sözleşmesi, esinlendiği İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nden daha dar kapsamlı olmakla birlikte, uluslararası hukuka büyük katkısı olan, uluslararası hukukta yeni gelişmelere yol açan bir sözleşmedir. Türkiye'nin de taraf olduğu bu sözleşme 14 Kasım 1950'de imza edilmiş, 3 Eylül 1953'te yürürlüğe girmiş ve 18 Mayıs 1954'te Türkiye tarafından onaylanmıştır. İç hukukumuzun bir parçası olmuştur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, hukuk tekniği açısından uluslararası bir antlaşmadır. Bu sözleşmeyi imza eden devletler bazı yükümlülükler altına girmişlerdir. Bu sözleşmenin özelliği, alışılmışın dışında bireylere bazı haklar tanımış olmasıdır. Sözleşme, bireye, haklarını çiğneyen devlete karşı İnsan Hakları Komisyonu'na başvurma yolunu açmıştır. İç hukuk açısından devletin insan haklarını çiğnemesinden dolayı mahkeme önüne davalı olarak çıkarılması, hukukun üstünlüğü ilkesinin egemen olduğu demokratik ülkelerde yadırganan bir durum değildir. Buna karşılık insan haklarını çiğnemesinden dolayı devletin uluslararası yargının önüne çıkarılması politik nedenlerle benimsenmemiş, uluslararası adalet ulusal adalete benzetilmemiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bu kuraldan ayrılmış ve hükümetler kendi yetki alanları içinde bulunan bireylerin hak ve özgürlüklerinin sözleşmeye uygun olarak korunmasından sorumlu tutulmuştur. Bu sözleşme ile bölgesel nitelikte insan haklarının etkili bir biçimde korunması için bir düzen kurulması ve üyelerin bazı yükümlülükler altına sokulması ile yetinilmemiş, bireyin uluslararası hukuktan doğan bazı haklarının olduğu da kabul edilmiştir. Böylece insan haklarının korunması ulusal düzeyden uluslararası düzeye geçmiş ve birey uluslararası hukukta hak sahibi olmuştur. Burada unutulmaması gereken önemli noktalardan biri, sözleşme insan haklarının korunmasına ilişkin ulusal sistemin yerini almak için değil, buna ek bir uluslararası güvence olarak düşünülmüş olmasıdır. 1. Sözleşmenin kapsamı 757. Sözleşme ve sözleşmeye yapılan ek protokoller, Birleşmiş Milletler'ce kabul edilen sözleşmelerden medeni ve siyasi haklar denilen ve anayasamızca kişi hakları ve siyasal haklar adı altında düzenlenen hak ve özgürlüklerin bir bölümünü içermektedir. Avrupa Konseyi, sosyal hakları ayrı bir mekanizma içinde ele almıştır. Güvence altına alınan hakların büyük bir kısmı sözleşmede, bir kısmı da sonradan çıkarılan protokollerde yer almış ve kapsamı zaman içinde genişletilmiştir. Sözleşme ve eklerinde yer alan haklar sınırlı olduğu gibi, öngörülen hakların çeşitleri ve ögeleri de ayrıntılı bir biçimde düzenlenmemiştir. Bu açıdan sözleşme tüm hak ve özgürlükleri kapsamamakta ve güvence altına almamaktadır. Sözleşme ve protokollerde yer alan hak ve özgürlükler oldukça sınırlıdır. Batı demokrasisinin ulaştığı düzeyin altındadır. Buna karşın sözleşme ve eklerinin güvence altına aldığı hak ve özgürlükler sınırlı da olsa uluslararası bir güvenceye bağlanmış ve bireye özgürlüğünü çiğneyen devletten yakınabilmesine olanak sağlamıştır. Bu küçümsenmeyecek bir olgudur. Sözleşme ve ek protokollerde yer alan hak ve özgürlükler aşağıdaki gibi sıralanabilir. Bu sıralamada sözleşme veya protokollerin ilgili maddesi ile anayasamızın ilgili maddesi tırnak içinde gösterilmiştir. 758 Sözleşme. Sözleşme 4 Kasım 1950'de Roma'da imza edilmiş ve 3 Eylül 1952'de yürürlüğe girmiştir. Sözleşme 18 Mayıs 1954'te Türkiye tarafından onaylanmıştır. Sözleşmede aşağıdaki haklar yer almıştır. Yaşama hakkı. Sözleşme 2, Anayasa 17. İşkence yapma, insanlık dışı ve onur kırıcı davranışta bulunma ve ceza verme yasağı. Sözleşme 3, Anayasa 17 Taksim 3. Kölelik, kulluk, zorla çalıştırma ve angarya yasağı. Sözleşme 4, Anayasa 18. Özgürlük ve kişi güvenliği hakkı, Sözleşme 5, Anayasa 19, adil yargılanma hakkı, Sözleşme 6, Anayasa 138, 140, 141. Suç ve cezaların hukukiliği, Sözleşme 7, Anayasa 38, Taksim 1. Özel yaşantıya ve aile yaşantısına, konut ve haberleşme özgürlüğüne saygı hakkı, Sözleşme 8, Anayasa 20, 21, 22. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, Sözleşme 9, Anayasa 24-25. Düşünceyi açıklama özgürlüğü, Sözleşme 10, Anayasa 26. Toplantı yapma, dernek ve sendika kurma özgürlüğü, Sözleşme 11, Anayasa 33-34-51. Evlenme ve aile kurma hakkı, Sözleşme 12, Anayasa 41. Hak arama özgürlüğü, Sözleşme 13, Anayasa 36-40. 759. Birinci Protokol. Bu protokol 20 Mart 1952'de Paris'te imza edilmiş ve 18 Mart 1954'te yürürlüğe girmiş ve 18 Mayıs 1954 tarihinde Türkiye tarafından onaylanmıştır. Bu protokolle sözleşmeye 3 önemli hak eklenmiştir. Mülkiyet hakkı, Protokol 1, Anayasa 35. Eğitim ve öğrenim hakkı, Protokol 2, Anayasa 42. Serbest seçim yapma hakkı, Protokol 3, Anayasa 67. Türkiye bu protokolü onaylarken eğitimle ilgili ikinci maddesine birçok ülkeler gibi çekince koymuştur.